Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Sönmez. Eserin adı Çocukluğun Soğuk Geceleri. Yazarı Tezer Özlü. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları. 23. baskı. İstanbul, Mayıs 2014. ISBN numarası 978-975-363-266. Bu kitap 65 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Haziran 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Tezer Özlü'nün bu ilk romanı, yaşamın yalnızca başlangıcını oluşturmakla kalmayan, sürekli dönülen, belki de hiç çıkılamayan çocukluğu yansıtıyor. Yetişkinlerin, tıpkı çocukluğa olduğu gibi, farklılığa da aman vermeyen dünyasına karşı yazar, anıların çıplak gerçekliğine sığınıyor. Tezer Özlü, Türk Edebiyatı'nın nostaljik prensesi. Çocukluğun Soğuk Geceleri. Tezer Özlü, yaşarken yayımladığı 3 farklı kitabıyla edebiyatımızın çok erken yaşta yitirdiği en özgün kalemlerden biri oldu. Avusturya Kız Lisesi'nde okudu. İlk kitabı olan Eski Bahçe'yi 1963'ten sonra dergilerde yayımlanan öykülerinden oluşturdu. İlk romanı Çocukluğun Soğuk Geceleri, kişinin çocukluğundan başlayarak içine düştüğü yaşamın, kimi zaman fiziksel kaba, kimi zaman inceltilmiş dolaylı baskılarıyla karşı karşıya kalışını ve yaşadığı ya da yaşamasına izin verilmek istenmeyen farklılığını ve uyumsuzluğunu son derece sarsıcı ve incelikli bir biçimde teninde duyarak işledi. Özlü, yaşamın anlamını arayan ve bu arayışı hayranlık duyduğu 3 yazarın Sivevo, Kafka ve Paves izlerini ve izleklerini de sürerek sürdüren ikinci roman anlatısını ise 1983'te Bir İntihar'ın İzinde adıyla yazmış, yapıt 1983 Marburg Yazın Ödülünü kazanmıştı. Bu kitap daha sonra dilimizde yazarı tarafından Yaşamın Ucuna Yolculuk adıyla bir anlamda yeniden yaratıldı. Özlü'nün ölümünün ardından ilk öykü kitabı, daha sonra yazdığı öykülerle bir arada Eski Bahçe, Eski Sevgi adıyla basılmış, kimi günce ve anlatı parçaları ise Kalanlar adlı küçük bir kitapçıkta toplanmıştı. Leyla Erbil'e mektuplardan sonra Ferit Edgü'ye yazdığı mektuplar da Her Şeyin Sonundayım başlığıyla yayımlandı. Çocukluğun Soğuk Geceleri 2011 yılında Fransızca'ya çevrildi. 1993'te başladığımız Bütün Yapıtları dizisi, Özlü'nün daha önce yayımlanmamış bu senaryosuyla sona eriyor. Ev. Bir zamanlar beden eğitimi öğretmenliği yapmış babam, düdüğünü saklamış. Sabahları çizgili, bol pijamasını çıkarmadan düdüğünü öttürüyor. Nazlıydın, niçin geldin askere? Haydi kalk, haydi kalk, borazan gibi bir sesle bağırıyor. Uyanıp sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendimi Sümün koynunda buluyorum. Babamın bu evle askerlik arasında ne gibi bir bağlantı kurabileceğini düşünüyorum. Babam ev yaşamında askeri bir düzen istiyor. Bu kesin. Zengin olsa belki de kapıda borazanlar çaldıracak. Babamın kuşağındaki Türk erkekleri ne büyük bir ordu ve askerlik sevgisi besliyorlar. Şimdi taşrada değiliz. Geniş tahta evler arasındaki meyve bahçeleri sessiz kasabalarda kaldı. Ve sessiz kasabalar da 50'li yıllarda. Eriyen karlar altında açan sarı, mor çiğdemler topladığımız Esentepe'nin yüksek çamları soyut bir çocukluk düşü. İnce bacaklarımla aydınlık yaz günlerinde yokuşu koşuyorum, serin esintisine doğru dalgaların. Saraçhane başında başlayan bulvar, ortasında çınar ağaçlarının yükseldiği geniş bir yaya yoluyla Edirne Kapı'ya dek uzanıyor. Yaya yolunun iki yanında kırmızı ve yeşil vagonlarıyla tramvaylar işliyor. Bulvardaki yapıların alt katlarında tek tük dükkanlar ve bir iki banka var. Yolun hemen hemen ortasında Arnavut kaldırımlı genişçe bir yokuş çarşambaya bağlanıyor. Soldan ikinci sokağın sağa dönen çıkmazında evimiz. Çocukluğunda oynadığı bu yangın mahallelerine yerleşmemiz anlayamayacağımız bir mutluluk veriyor babama. Geceleri anneme sokulunca hem soğuktan korunuyorum hem de yalnızlıktan. Kış sabahları kasabanın dışındaki okula giden yolda tipiden yüzlerimizi öne eğerek ilerliyoruz. Ellerim soğuktan çatlamış, kanıyor. Yaz aylarında tezeklerin kurutulduğu yokuşlar bembeyaz karla kaplı. Evlerin çatılarından kalın buzlar sarkıyor. yangın yerleri üzerine özlediği evini yaptırıyor baba. Temel kazılırken, kum, kireç gelirken, tuğla duvarlar örülürken hep işçilerin başında. Yapı biter bitmez, arkadaki küçük bahçeye 3 çam ağacı diktiriyor. Kasabanın elektrikleri akşamüstü veriliyor, gece yarısı da kesiliyor. Bahçelerin tahta ciltleri boyunca uzanan sokaklarda, geç gelen yazla birlikte sessiz bir aydınlık oluyor. Öğleden sonra da horozlar ötüyor. Dağ yamaçlarında sığırlar otluyor. Kimi günler İstanbul'dan Ankara'ya giden kesik burunlu otobüsler saat kulesi önündeki alanda duruyor. Seyahat eden, büyük kentlere gidip gelen bu insanlara özlemle bakıyorum. Bir gün uzak dünyaları ben de tanıyacağım diye geçiyor içimden. Babam yıllar sonra buldum diyor. Bu apartmanın adı Çelebi Apartmanı olmalı. Bir mermer levhaya bu adı yazdırıp giriş kapısının sağına asıyor. Evin önündeki sokağı kalabalık bir ailenin göz göz odalardan oluşan gece kondusu kaplamış. Sokağa diktikleri söğüt iyice büyümüş. Yaz aylarında ağacın altında oturuyorlar. Geceleri şarkı söyleyip tef çalıyorlar. Onların gürültüsüyle iç içe yaşıyoruz. Tahta evin alt katında ev sahibesinin 100 yaşını aşmış babası yatakta bembeyaz yatıyor. Yeniden süt dişleri çıkarıyor. Sürekli olarak bir at arabasında köye doğru yol alışını sayıklıyor. Kadın fırını sobadan çıkardığı közde sütlü kahve pişiriyor. Çocuğuz diye bizlere vermiyor. Küçük penceresine beyaz perdeler asmış. Bahçedeki ağaçlarda mürdümerikleri oluyor. Ev sahibesinin babasının beyaz çarşaftan çıkan ince bacağı, büyük ayağı ve uzamış tırnaklarına korkuyla bakıyorum. Evde 6 kişi oturuyoruz. Ortası iyice çökmüş bir demir karyolayı Süm'le paylaşıyorum. Annemle babamın çeyiz karyolası. Süm Somya'nın çukuruna yatar yatmaz uyuyor. Ben de çukura inen yokuşta uykuyu arıyor, Tanrı'nın var olup olmadığını düşünüyorum. Tanrı'nın var olmayacağına inandığım geceye dek ona hepimiz için uzun uzun yakarıyorum. Artık yakarmama gerek kalmadı. İstediğimi düşünebilirim. Her gece onun dizinde yatıyorum. Yarın ayrılacağız. Seni öpeceğim diyor. Henüz hiçbir erkekle öpüşmedim ki. Sen benim üst dudağımı, ben de senin alt dudağını öpeceğim diyor. Dediğini yapıyor. Bizi bıraksalar, ben onun dizlerine yatsam, içgüdülerimizle gövdelerimizi tanısak, birbirimizi sevsek, doğanın geliştireceği sevgi içinde büyüsek, ana karnındaki çocuk gibi. Bunni'nin somyası da bizim odada. Bunni günde 5 kez namaz kılıyor, Arapça dualar okuyor. Dua okurken onu kızdırırsak sesini iyice yükseltiyor. Geceleri uykusunda da Allah, Rabbim diye bağırıyor. 90 yıla yaklaşan ya da geçen yaşamında en çok Allah sözcüğünü kullanıyor. Yatakta uykuyu her zaman aradım. Çevredeki tüm sesleri duydum ve ışıkları gördüm. Hastanelerin sessiz gecelerinde bile ilerideki çocuk kliniklerinden gelen çığlıkları işitip uyuyamadım. Bunni sabahları erkenden kalkıyor. Sobanın küllerini temizliyor. Odunları yerleştirip önüne çıraları koyuyor. Biraz da gaz döküp sobayı yakıyor. Çıralardan pat pat sesleri çıkıyor. Odanın ağıran günle birlikte grileşen nemli havasına güzel bir aydınlık ve sıcaklık yayılıyor. Artık kalkma zamanı. Oda ısınmamışsa da sobanın iyice yanına sokulmak, biraz sıcaklık duyduktan sonra güne başlamak gerekiyor. Buz gibi bir banyoda, daha da soğuk suyla, aceleyle yüzlerimizi yıkayıp sonra hemen sobanın başına koşuyoruz. Karaokul giysilerimiz akşamdan hazır duruyor. Ama gecenin soğuğunu iyice kapmışlar. Onları sobaya yaklaştırıp ısıtıyoruz. Soyunurken tüylerimiz diken diken oluyor. Bunni büyük bir tepsiyle çay, ayva marmeladı ve kızarmış ekmek getiriyor. Taşla'dan İstanbul'a Süm'den bir yıl sonra geliyorum. Süm bana öğrendiği yenilikleri gösteriyor. Kirli bir lavaboya toz döküyor. Bak şimdi bu tertemiz olacak diyor, ovuyor. Gördün mü diye soruyor. Bir bakkal buzdolabı önünde durakladığımızda pastörize süt içeceğiz diyor. O ne diyorum? Kaynatılmadan içiliyor. Çok güzel. O içiyor, ben sevmiyorum. Atlas sinemasına gidiyoruz. Kocaman bir salon. Filmi unutmadım. Müfettiş. Sinema çıkışında Süm kestane kebabı satın alıyor. Kent yaşamına alışmış. Koşulları hızlı bir gerçekçilikle benimsiyor. Oysa ben henüz taşra bahçelerinin erik ağaçları altındaki durgunluktayım. Oda kapımızın arkasındaki askı her zaman üst üste asılmış giysilerle dolu. Odadaki küçük gömme dolapta, ağabeyim dışında tüm aile bireylerinin giysileri asılı. Bir askı genişliğinde olmadığı için bütün askıları yan asmak gerekiyor. Ağabeyimin odasındaki dolap, bir askının rahatlıkla sığabileceği genişlikte. Odada halı var ama perde rayları iyi çalışmıyor. Perde de camı bütünüyle örtmüyor. Babamın taşla da yaptırdığı iki çekmeceli masada çalışıyoruz. Masa lambamız çeşitli yüksekliğe göre ayarlanabiliyor. Çalışma masasının karşısındaki duvara baba öğütlerini asıyor. Yavrularım. 1. Işık soldan gelmeli. 2. Kitap gözünüzden 30-45 santim uzaklıkta durmalı. 3. Çalışma biter bitmez ışıklar kapatılmalı ve benzeri. Bu vatana hayırlı evlatlar olmanız isteğiyle başarılar dilerim. Sevgili ve cefakar babanız. Ad, soyadı, imza. Bitişik, annemle babamın yatak ve aynı zamanda konuk odası. En yeni halı burada serili. İki kişilik yataktan artan boşluğa dört büyük koltuk alındı. Koltukların renginde güneşlik perde, üzerlerine de tül asıldı. Yeni yapıldıkları için camları iyice örtecek genişlikte. Sabah annemlerin yatağa toplanıp bizim odaya yığılıyor. Divana bir örtü konuyor. Bu evlerin her yanı eşyalarla yığılı. Her şey bir köşeye tıkıştırılmış. Babamla annem arasında hiçbir sıcaklık, hiçbir sevgi yok gibi. Annem onu erkek olarak hiç sevmediğini her davranışıyla belli ediyor. Bütün küçük burjuvalar gibi sorumlulukların zorunluluğuyla bağlılar birbirlerine. Her sabah ve her gece öylesine sevgisiz ki. Eve gelen konuklar ne az ne de çok. Bunlar çoğunlukla görev ve vatanlarına düşkün karı kocalar. Konuklar bu odada ağırlanıyor. Kolonya dökülüyor, şeker tutuluyor, sonra tatlı bisküvi ile çay sunuluyor. Bayramlarda da likör ve çikolata veriliyor. Konuklar geldiğinde en çok babam konuşuyor. Konular hep aynı. Okul, görev, başarı, yöneticiyle çekişmeler, çocukların başarıları, gene okul, gene görev. Ağabeyim rahat. Onun özel odası var. Kitaplığı, giysi dolabı, dilediği zaman yakabileceği gaz sobası var. Ayakkabılarını bana boyatıyor. İlkin çamurlarını iyice temizlememi istiyor. Kitapları odasının duvarlarını kaplıyor. Onları çok titiz kullanıyor. İzinsiz almamızı istemiyor. Gene de o çıkar çıkmaz odasına giriyorum. Her gün geçtiğim için mi, yoksa boşluktaki duyguları yansıttığı için mi, yoksa herkes sözünü ettiği için mi, hep Sisler Bulvarı'nı okuyorum. Bekleyen gemiler, uzak limanların özlemi, düşlenen, erişilemeyen sevgililer. Arabulucu filminde çocuk, konuk olduğu aristokrat malikanesinin geniş tahta merdivenlerinden yukarıdaki odasına koşuyor. Yalnız kaldığı an perdeleri aralıyor. Gökyüzüne bakıyor. Ay bulutlar arasında. İyice belirgin. Dünya ve evren nasıl bir bilmece. Aynı çocuğun baktığı ay gibi. Boşlukta. Mutfakta bir ıtır, konuk odasında da bir kauçuk evi süslüyor. Kauçuk ağacını bugün de hiç sevmem. Orta sınıf evlerinin ağır, bunaltıcı havasını ya da hiçbir işin yürümediği, memurların bütün gazeteleri evirip çevirdiği, duvarlara baktığı büroların sigara dumanlı havasını anımsatır bana. Holtaş, karanlık, odalar ve mutfak buraya açılıyor. Yemekleri de burada yiyoruz. Babam fazla elektrik yakılmasın diye ampullerin karanlıkla aydınlık arasında ışık verenlerini seçiyor. Kimsenin olmadığı bir yerde ışık yanarsa çok öfkeleniyor. Holdeki gömme büfenin önünü babam Atatürk köşesi yapıyor. Burada Atatürk'ün altın yaldızlı bir büstü duruyor. Yanında küçük bir maden çubuğa çekilmiş, ipek kırmızı saten üzerine iğne oyasıyla ay yıldızı işlenmiş bir Türk bayrağı yükseliyor. Babam ara sıra, özellikle ulusal bayram günlerinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylememizi istiyor. Kimse katılmayınca da borazan sesiyle marşı sonuna dek söylüyor. Radyoda da İstiklal Marşı çaldığında hazır ol duruyor. Bizim de durmamızı istiyor. Evde hazır ol durulmaz diye direniyoruz. Harbiye Marşı ve Serhat Türkülerinden de heyecan duyuyor. Güneşli günlerde mutfak sabah güneşiyle doluyor. Buradan Fatih Camii görünüyor. Sonraları yığma apartmanlar tüm görüntüyü kapatıyor. Her balkona atılmış eskiler, her pencereden yükselen bağırışmalar, her evde çalan radyoların şarkıları, sessiz hiçbir an bırakmıyor. Ölüm düşüncesi izliyor beni. Gece gündüz kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Bunun belli bir nedeni yok. Yaşansa da olur, yaşanmasa da. bir kaygı yalnız. Beni kendimi öldürmeyi denemeye iten bir kaygı. Karanlık bir gecenin geç vaktinde kalkıyorum. Herkes her geceki uykusunu uyuyor. Ev soğuk. Çok sessiz davranmaya özen gösteriyorum. Günlerdir biriktirdiğim ilaçları avuç avuç yutuyorum. Kusmamak için üzerine reçelli ekmek yiyorum. Genç bir kızım. Ölü gövdemin güzel görünmesi için gün boyu hazırlık yapıyorum. Sanki güzel bir ölü gövdeyle öç almak istediğim insanlar var. Karşı çıkmak istediğim evler, koltuklar, halılar, müzikler, öğretmenler var. Karşı çıkmak istediğim kurallar var. Bir haykırış. Küçük dünyanız sizin olsun. Bir haykırış. Sessizce yatağa dönüyorum. Ölümü ve yokluğu uzun süre düşünmeye zaman kalmıyor. Şimdi gözümün önündeki görüntüler renkli kırları andırıyor. Korkacak bir şey yok. Kırlarda koşuyorum. Sanki bir deniz kentinde yaşamıyorum. Hep kırlar. Esintiyle birlikte eğilen otlar arasında bir başımayım. Birazdan ölüm beni alacak. Kirli bir yastık kılıfı görerek uyanıyorum. PK harflerini okuyorum. Kafamda hemen psikiyatri kliniği çağrışımı uyanıyor. Kurtardılar beni diye düşünüyorum. Kurtarmasalardı. Ağlamaya başlıyorum. Sen ne kadar düzenli bir kızsın diyor bir hasta. Bedenime bakıyorum. Her yanım çürük içinde. Yanımdaki yatakta uzanmış genç kız hemen konuşuyor. Bak, buradan korkma. Bir süre kalırsın. Seni bırakmazlar. Burası hiç de kötü bir yer değil. Ben üniversite öğrencisiyim. Burada rahatım. İnsan buraya da alışıyor. Kliniği seviyor. Sen de kal da bak. Sözlerini dinlemiyorum. Ama burada kalma düşüncesi korkunç bir olay. Beni çağırıyorlar. Uyanmamı mı bekliyorlar? Gidiyorum diyorum hastalara. Gidemezsin ki. Buradan çıkılmaz. Gideceğini sanan delidir diyorlar. Ama ben gidiyorum. Hasta kadınlar koridorda arkamda bir grup oluşturuyor. Çıkacağını sanıyor diye bağırışıyorlar. Gerçekten de çıkarılıyorum. Uyuduğum 2,5 günün hiçbir anını anımsamıyorum. Evin holündeyiz. Günk de geliyor. Babam ikimize incir sunuyor. Bu kadar güzel yemişler varken insan nasıl ölmeyi düşünür diyor. Sözlerindeki gerçekliği bugün bile anlayıp anlamadığımı bilemiyorum. İntihar düşüncesi peşimi bırakıyor. Çoğunluk gibi doğal ölümü bekleyeceğim. Ağabeyim, neden yaptın diyor. Kazan töreni, zübük diyorum. Böylesi sokak arası evlerde olduğu gibi bizim evde de pazar günleri dayanılmaz bir curcuna yaşanıyor. Çoğunlukla bütün aile evde oluyor. Babam pazar günleri pijamasını hiç çıkarmıyor. Annem bütün gün öğrencilerin sınav kağıtlarını okuyor. Babam müfettiş. Evde olunca hep rapor yazıyor. Sonra bunları yüksek sesle okuyor. Banyo pazar günleri yakılıyor. Sırayla yıkanıyoruz. Soğuk günlerde soba yanan odaya büyük bakır leğen getiriliyor. Başımızı eğip saçlarımızı yıkıyoruz. Sonra leğene oturuyor, çok az bir suyla gövdelerimizi yıkıyoruz. Bu işlerin tümünü Bunny yapıyor. Kirli suları kovaya döküyor. Onları banyoya götürüp temiz sıcak su getiriyor. Bunny yorulmaz. Bunny'nin tüm uğraşısı yıkamak, kül dökmek, pislik temizlemektir. Yaşamı boyunca bunu yapmıştır. Eliyle ateş bile tutar. Onun dünyası çamaşır, bulaşık, namaz, oruç ve çarşamba pazarıdır. Kimse ona fazlasını sunmaz. O da istemez. Başımıza son suyu dökerken bizleri Arapça dualarla kutsuyor. Tanrı yok ki diye onu kızdırıyoruz. Tövbe deyin, tövbe deyin, yanacaksınız diye yanıtlıyor. Pazarları akşam üzerleri çoğunlukla kavga çıkıyor. Bu kavgalar kimi günler orta katta oturan akrabalardan patlak veriyor. Herkes merdivenlere dökülüp birbirine giriyor. Bağırışıyor. Birisi birini tokatlıyor. Yaşlılar kavgayı yatıştırmak için yakarıyor. En çok da gene Bunny çaba harcıyor. Babam 66 yaşına dek annesi Bunny ile yaşıyor. Her zaman annesinin küçük oğlu o. Eve terli geldiğinde annesi sırtını siliyor. Kuru havlu koyuyor. Üşüttüğü olursa sırtına tentür diyotla küçük kareler çiziyor. Ağır üşütürse sırtına şişe çekiyor. Başından bir kaza geçmişse onu yatırıp, üzerini çarşafla örtüp, başının üzerinde kurşun döküyor. Bunny eski giysileri çok seviyor. Hiç yeni giymiyor. 60 yıl süresince önemli günlerde bohçadan çıkarıp giydiği bir yeşil ipekli giysisi var. Gözleri gri mavi, yüzü bumburuşuk. 70 yıldır hiçbir erkekle yatmadı. Yaşamayı seviyor. En çok kendi cenaze törenini merak ediyor. Baban gazeteye ilan versin. Kim bilir kimler gelecek diyor. İşte şimdi komada. Taksim Hastanesi'nin kalabalık koğuşlarında kimse onun kadar yaşlı değil. Kimse onun kadar zor ölmüyor. Sanki bilincini tümüyle yitirmemiş. Ölmeye çalışırken tüm yaşamını sayıklıyor. Dişleri yanı başındaki bir bardak içinde. Ağzı iyice derin bir çukur. Bu can hiç de kolay çıkıp gitmiyor. Ölmeye uğraşıyorum. Ama bak, hiç de kolay değil. Görüyorsun, bu can ağızdan çıkıp gitmiyor demek istiyor. Hırlıyor, inliyor. Çıkacak, çıkacak, öleceğim der gibi eliyle işaret ediyor, hırlıyor. Dışarısı çok sıcak. Küçük çocuğumun arabasını Taksim alanı altındaki yokuşa sürerken asfaltın yumuşamış olduğunu görüyorum. Gökyüzü masmavi. Havada göz kamaştırıcı bir aydınlık var. Bunny'nin cenazesine çocuğumla gidiyoruz. Bunny'nin altın küpeleri Süm'ün, bakır mangalı benim oluyor. Kefeni için hazırladığı büyük havluyu Süm'e veriyorum. Küçüğü bende kalıyor. Ailemizde bir gelenek var. Ölülerimizi gömdükten sonra mezarlarını yaptırmıyoruz. Hiçbirimiz de mezarlığa uğramıyoruz. Ölüm kesin bir sınır olmadığı için mi? Biz üç kardeş de bu evden hemen kopabilmek için büyük çaba harcıyoruz. Dışarıda, yaşamın gürültüsü içinde ya da başka evlerde, başka insanlarla yaşam her zaman daha güzel geliyor bize. Oysa Bunny hep evde kalıyor. Çok yaşlıyken bile yavaş yavaş çarşamba pazarına gidiyor. Turşu kuruyor, turp yaprağı pişiriyor, pazarcıların ona verdiği döküntülerle birkaç yüz liraya geçiniyor. Süm'le ara sıra onu ziyarete gidiyoruz. Sıcak bir günde seccadesi üzerinde sırtı dolaba dayalı oturuyor. Baban nerede? Seyahatte. Niçin gelmiyor? Gelecek. Artık gelsin. Ben öldüm. Artık bu dünyada olmadığına, yaşamın bittiğine, başka dünyadan konuştuğuna bizi inandırmaya çalışıyor. İyisin, iyisin diyorsun. Bir süre sonra onu eski, anılarla dolu, küf kokan, merdivenleri karanlık, nemli ve soğuk evde bırakırken başka bir yaşama gitmek ne büyük bir mutluluk. Bunny'nin tabutunu kazılan çukura indirdiler. Ağlamaya çalışıyorum. Olmuyor. Onun ölümü bütün ağıtlara ırak. Mezarlıkta Temmuz sıcağı var. Mezarlığın önü bir gece kondular vadisiyle Haliç'e doğru iniyor. Çocuğumun arabasını sürerek mezarlıktan çıkıyorum. Yollar taş kaldırım. Çevredeki küçük gece kondularda işçi aileleri barınıyor. İleride iç içe yükselen çirkin apartmanlara doğru yürüyorum. Pazar günleri. Şimdilerde, sokak aralarından geçerken, gözüme pijamalı aile babaları ilişirse, kışın, yağmurlu gri günlerde tüten soba bacalarına ilişirse gözlerim, evlerin pencere camları buharlaşmışsa, odaların içine asılmış çamaşırı görürsem, bulutlar ıslak kiremitlere yakınsa, yağmur çiseliyorsa, radyolardan naklen futbol maçları yayımlanıyorsa, tartışan insanların sesleri sokaklara dek yansıyorsa, gitmek, gitmek, gitmek, gitmek, gitmek isterim hep. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.